Ayrım 25, sayfa 351. Çoban köpekleri. Dik bir yokuş çıkıyorlardı. Gök kubbeye değesice kaya duvarları arasından yol durmadan yükseliyordu göz alabildiğine. Uraz eğerin üzerinde geriye dönüp boğazın girişindeki kaya çıkıntısına baktı. Koca Bamiyan Vadisi o duvarın ardında birden gözden kaybolmuştu. Gümüş dere, yeşil kavaklar, aklı göz kamaştıran hisar evler, yarların kızılımsı morluğu ne yakındı daha, ne yakın. Ama onların var olduğundan Uraz artık kuşku duyuyordu. Az önce orada güneşin ilk ışıkları akarsuların, apaydınlık meyvalıkların üzerinde ve köy evlerinin camlarında koşup oynaşıyordu. Burada ise kopkoyu bir gölgeler geçidi içindeydiler ve dimdik yükselen yamaçlarda ıssızlıktan ve mevsimleri olmayan zamandan gayri hiçbir şey bitmemiş büyümemişti. ''Hepsi bir serap, bir düştü'' dedi Uraz kendi kendine. ''Ovaha, çadır, yenmenin mutluluğu... Ne yenmesi ve kimi? Yiğitliğin ve onurun değil bir yosmanı yönettiği şu önünde giden kasları boğum boğum yıvışık boyunlu budalayı mı? Gömleğinin içine sokulu paraları ele geçirebilmek için o piç göçebenin her çareye başvuracağını önceden kestirebilmek de hani çok büyük, çok erdemli bir işti doğrusu. Uraz koyu acı bir tükürük fırlattı. Koç dövüşünde bir boynuzu kırık hileli bir hayvan bir başka hayvanı kanatıp öldürdü diye kendisinde tanrısal bir kudret olduğunu sanmıştı neredeyse. Ayıp ayıp ve dün gece kahvenin teki bir kadına hilede üstün geldi diye ölümsüz olduğu duygusuna kaptırmıştı kendisini. Ne olacak bunun sonu diye sordu Uraz kendi kendine. Tehlike geçince sevinç ve mutluluk da geçip gidiyor. Hep yeniden mi başlanacak? Yeniden, sonsuzluğa dek. Müthiş yorgundu. Yorgunluk her bir yanına kurşun gibi çökmüştü. Damarlarında kanı doluyordu. Bamiyan Vadisi 10.000 ayak yükseklikteydi. Bu dar boğaz daha da yükseliyordu, kesintisiz. İçerisine güneş girmiyordu. Karanlık yatağında hiç kalkmayan karların soğuttuğu bir rüzgar akıyordu boyuna. Ve ağrı başladı. Yapış yapış yakıcı bir sızı dizinden tabanına kadar yayılıyordu. Uraz Bamiyanlı bakıcıyı yansıdı. Bakımın ve merhemlerin iyi etkisi uzun sürmez demişti kısa boyluyuz yuvarlak adam. Ondan sonra ölüm tehlikesi içinde olacaksın. Gerçekten de ölümdü bu. Etini çürütüp dağıtan, kemiklerini ufalayıp toz eden, o güzelim kırmızı kadını iğrenç bir irine dönüştüren korkunç tırtıl, ölüm. Atın üstüne doğru dürüst duramıyorum bile diye aklından geçirdi Uraz, eğere çökmüş, kamburlaşmış bedenine bakarak. Muki durdu, yolun ortasına yuvarlanmış, iri bir kayanın üstüne çıkıp baktı ve sonra geriye doğru dönerek bağırdı. ''Az sonra boğazdan çıkıyoruz.'' Yankılandı Muki'nin sözleri ve Uraz'a öyle geldi ki, bu sözler onu delip geçerek tepesinden aşarak zereye yöneltilmişti sadece. ''Ben şimdiden bir leş parçasıyım onların gözünde.'' Artık kendilerini aygırın da paranın da sahibi sayıyorlar dedi Uraz içinden. Dizginleri bir çekti, tırtıl iğrenç halkalarını ardı ardına gererek durmadan Uraz'ın sinirlerini baştan aşağı kemiriyor, kıyım kıyım kıyıyor gibi oldu. Sonra kemiklerini çatırdatan kavurucu bir nöbet dalgası imdadına yetişti Uraz'ın. Dar boğazdan başı dimdik çıktı, bundan böyle artık tam kendinde değildi. Önünde sonsuzluğa dek uzanan bir yayla açıldı. Kaba, sert bir külle kaplanmış gibi tozlu tozluydu yaylanın yüzeyi. Donmuş güneşlerin göz kamaştıran parlak ölümü sürüyordu yörede. Her türlü ışığı kalın ve donuk kılacak kadar aydınlık, çorak kara volkan lavlarından daha da kısır, meleklerin gözyaşlarından daha hüzünlü ve güzelliğin kendisinden de daha güzel olan bu 15.000 ayak yüksekliğindeki ova artık insanoğlunun toprağı değildi. Bu dünyadan olmayan ölü yıldızlara değgin bu bozkırı çepeçevre dağlar sınırlamıştı. Öylesine göğe yakındı ki bozkır sadece dağların doruk çizgisi gökyüzeyini aşabiliyordu. Bu nedenle de hiçbir dinin tanımlamadığı ve adını koymadığı tanrılar gök kubbeye karşı bu korkunç ama yüce yaylanın ölçü ve görüntüsüne uygun bir duvar kuşağını örmüşe benziyordu. Duvarı kaya ve ışıktan örmüşlerdi tanrılar ve bu maddenin içine masal yolcuları yararlansın diye bellilik işaretleri araçları koymuşlardı. Çağların Karadeniz'inde demir atmış kızıl somakiden dev gemiler, maviliğe asılı mercan sallar. Tüm ölçüleri aşmış kocaman deniz fenerlerini andırır sipsivri tepeler ki yıldızlara yol gösteren ışıkları güneş ışınlarıydı. Yer yer korkunç ejderhalar, her biri bir dev boyutunda putlar, taşlaşmış pembe bir köpük üzerinde yükseliyordu. Uraz başını göğe doğru uzatmış, dorukların altlık ettiği bu düzenli ulu yapıtlardan bakışlarını ayırmıyordu. Kendisinin bir gölgeden daha fazla bir özü, ağırlığı kalmadığı duygusu vardı içinde. Muki ise korkuyordu, Zerre ondan da çok. Dört bir yanında umutsuzca bir yaşam kanıtı bir insan izi arıyordu. Sonunda sağına doğru ta uzaklarda yaylayı sınırlayan dağın yamacında belli belirsiz bir duman görebildi. Sonra bir duman kıvrımı daha. Muki'ye işmar etti. Muki bakışlarıyla Uraz'a sormak istedi. Ama Uraz onu görmedi bile. Seyis yürüyüşünü dumana doğru yöneltti. Cahil de onu izledi. Uraz bunu da fark etmedi. Dalgınlığından, yorgunluğundan, ateş nöbetinden, doğaüstü kayalarıyla bu ıssız yükseltinin onu içine attığı mest olma halinden Uraz'ı çekip çıkarabilmek için köpeklerin gelmesi gerekti. Küçük kafile kuzeydeki sıra dağlara yaklaşırken dumanların çıktığı yöreden doğru garip bir gürültü duyuldu. Amansız kış günlerinin boralarını akla getiren bir ses. Oysa hava kıpırtısızdı, güneş pırıl pırıldı. Uzaktan yansıyan bu gürültüde rüzgarın ne sesi ne kanatları vardı. Toprağın yüzeyinden kaba kül örtüsünden ayrılmayan boğuk, kırıltılı, çatlak bir sesti bu. Büyüyor, kabarıyor, koşturuyordu. Yaylanın yükseltisi, enginliği ve çoraklığı, granit perdeleri ve tüm genişliğinde yayılmış madensel sessizlik, hiç ara vermeden sürüp giden bu amansız ulumaya, doğanın en gizemli güçlerini bile aşan büyük bir erk kazandırıyordu. Kaya, bulut, kum ve ışık hep birden ve aynı zamanda ağlaşıyor, gülüşüyor, alaylı alaylı kıkırdıyor denilebilirdi. Ve de bunların zincirden kurtulmuş iblislerinin korkunç tüyler ürperten bir taşkınlıkla göklerin çöküşünü haber verdikleri sanılırdı. Uraz bütün bunlardan ne korku ne şaşkınlık duyuyordu. İzledikleri yol bütün yolların bittiği yere götürebilirdi ancak. Muki'nin onun hemen ardında da cahilin durduğunu görünce de hiç şaşırmadı. Seyis'le Aygır ayakları altında yer yarılsın, uçurumlar açılsın diye bekliyorlardı. Kudurgan havlamaları fark edince sonunda işte toprağın kardına kapatılmış köpek sürüsü diye düşündü. İnsanların ve yıldızların sonu geldiğinde yeryüzüne çıkacağı söylenen sürü. Üç canavar köpek taşlı ovada aynı anda göründü. Uraz beklediği sürü sandı onları. Bodur, boğum boğum, tüm titreşen kas ve iri kemiktendiler. Öfkeyle dikine kalkmış sık kısa tüyleri kükürt rengindeydi. Ak köpüğe bulanmış suratlarının çene kemikleri aşırı derece iri, dişleri çakmak çakmaktı. Gözleri kızıl bir öfkeyle alev alev yanıyordu ve kocaman başlarında kulakları yoktu. Hantalama ayağı tez köpekler yabanıl hayvanlar gibi hızlı geliyorlardı. Uzun sıçrayışlarıyla yerden hiç yükselmiyor gibiydiler. Öbür ikisinin birkaç adım önünde olanı Uraz'ın cahilin böğründen sarkan bacağına saldırdı doğrudan. Uraz kamçısını kaldırdı, tılsımlı bir yaratığa, hayvan suretinde bir iblise karşı her türlü savunmanın boş, gülünç olduğunu biliyordu. Yine de içgüdüsünün dürtüsüyle kırbacını köpüklü açık ağzın ve alevli kızıl gözlerin üzerine indirdi. Sonra sarkıttı kolunu, ölüme boyun eğerek. Oysa köpek acı ve öfkeyle uluyarak geri sıçramıştı. Aynı anda çifte atmaya hazırlanan cahil ayağını kaldırdı, köpek yana kaçtı. "Peygamber aşkına," dedi Uraz kendi kendine, "ne oluyor? Kırbacımdan yara aldı, cahilin ayağından korktu kaçtı, sahici bir köpek gibi." Köpek yeniden saldırıya geçti. Uraz bütün gücüyle köpeğin kafasının yanlarına vurdu kırbacını, kulakların kesik olduğu yerlere. Köpek karnı üstüne yattı kaldı, bitmez tükenmez havlamalarla. Uraz kendi kendinden utanarak, yaman şeytanmış ha diye geçirdi içinden. Dağ ve bozkır kurtları kapmasın diye sahibinin kulaklarını kestiği çoban köpekleri, yaman şeytan. Öbür iki köpek Uraz'ın yaralı bacağına doğru birden saldırdılar. Açık yara, kan, çürümüş et kokusu çekiyor onları diye düşündü Uraz. Kafası yeniden canlanmış, harekete geçmişti özgürce. Bu beklenmedik kavga sinirlerine iyi gelmişti, gücünü kazanmıştı yeniden. Cahili çeviriyor, şaha kaldırıyor, kıç attırıyordu hayvana. Ve ardı ardına durmadan kırbaçlıyordu köpekleri tüm gücüyle, sevinçle. Muki elleri iri sivri taşlarla dolu kavga yerine doğru ilerledi. Zer'e yanına koşup taş atma diye buyurdu. Daha da azarlar sonra. Göçebelerin köpekleri bunlar, bilirim ben. Bir soluk almak için sustu kadın. Uraz Kudurgan üç köpeği kırbaçlamaya ve saldırılardan sakınmaya devam ediyordu. O düşmez attan diye sürdürdü sözünü Zer'e. Dövüşmek güç kazandırıyor ona. Artık onu da iyi tanıyorum. Aygır sakatlanabilir dedi Muki. Bunu önlemeli dedi Zer'e. Nasıl diye bağırdı Seyiz. Bekle dedi Zer'e, sakın ardımdan geleyim deme. Genç kadının havlama, kişleme, kırbaçlama ve çifte atma kasırgasına doğru yöneldiğini Muki dehşetle gördü. Köpekler aralıksız Uraz'ı kovalıyorlardı. Köpekler kendilerini kudurganlıklarına tam kaptırmış olduklarından Zer'e'ye dikkat bile etmediler. Kadın daha da yaklaştı. Cahilin tekmesinden kaçınmak isteyen köpeklerden biri yere yuvarlandı, döndü ve kalktı. Korkunç kulaksız kafası, salyalar akan kalkık dudakları ve kan içinde gözleriyle Zer'e'nin önüne dikiliverdi birden. Köpekten kendini korumak için genç kadın yerinden bile kıpırdamadı. Köpek hırladı, omuzlarını kıstı, saldırıya hazırlandı. Zer'e kesinlikle yasaklamış olduğu halde Muki koşup onun yanına varmak istedi. Bir çığlık Seyiz'i yerine mıhladı. Çeşitli ses perdelerinde inip çıkan bir çığlık, boğuk ve sert. O çelimsiz ufak tefek Zer'e böyle bir çığlık atamazdı. Kimdi öylesi diye sordu Muki kendi kendine. Kasları ileri atılış için gerildi ama sonra birden gevşedi. Köpek küçük göçebenin ayakları dibinde yere uzanıvermişti. Çığlık bir daha yansıdı ve öbür iki köpek de Uraz'ı bırakıp arkadaşlarının yanında yer aldılar. Böyle birden yatışan köpekler son derece uyanık, anlayışlı bakışlarıyla genç kadının yüzünü araştırıyorlardı. Zer'e'nin buyruğunu bekliyorlar. Çığlığı atan o muymuş diye sordu Seyiz kendi kendine. Sanki onun sorusunu yanıtlamak istiyormuş gibi Zer'e kolunu dumanların çıktığı yöne uzattı. Azgın hayvanların gözleri üst üste kırpıştı. Sonra bu kulaksız iblisler uzun sıçramalarla kuzeye, dumanın kaynağına doğru koşup gittiler. ''O çığlığı, buyurgan çığlığı nereden öğrendin sen?'' diye sordu Seyiz hayran bir şaşkınlıkla. ''Onlar çadır köpekleri değil mi?'' diye karşılık verdi genç kadın. ''Ayıp olurdu onların anlayacağı dili şimdiden unutmuş olsaydım.'' Uraz Muki ile Zer'e'nin yanından sanki onları görmüyormuş gibi geçti gitti. Dövüşün heyecanı, meydan okuyuşun o mutluluğu yitip yok olmuştu. Kırık bacağının uğradığı sarsıntılar, zorlandığı bükülmeler işkenceyi tazelemişti yeniden. Buna karşı Uraz'ın bildiği bir tek kendini savunma yöntemi vardı. Atının gidişini, etini kesen testerenin ileri geri hareketlerine uydurarak dost doğru yoluna devam etme, bayılma sınırına ulaşıp yaşamın tüm akışını ne acı ne sevinç duyan, sadece düşünce ve düş düzeyinde yaşayan bir adamın o ruhsal sığınağına yeniden yöneltmek. Ateş nöbetinin yükselişi ve çınlamaları başucuna doğru tırmanan güneşin erimiş ak maden ışınları yardım etti buna. Ağrılar yavaş yavaş bedeninin dışına doğru kayar gibiydi. Hala ağrı vardı ama kendi içine değildi artık. Uraz'a yapışık Uraz'ın eğerinde oturan ama artık Uraz'ın kendisi olmayan bir başka biniciye gitmişti ağrılar. Şu paçavra bedenini armağan ettiği bu kendisinin benzeri binici sarsıla sarsıla gidiyordu eğerde. Çökmüş, ezilmiş, bitkin. Oysa Uraz, gerçek Uraz, en yüksek dorukların üzerinde at koşturuyordu. Şu masal dünyasının harika kayasıydı Uraz. Kaya Uraz'ın ta kendisiydi. Göğü yelken yapmış kocaman gemilerle yüzüyordu boşlukta. Dev ejderhaları okşuyordu, dişleri doruklardan. Ve temel taşları şu ulu sıra dağlar olan tapınaklarda en sofu müminlerin, en bilgin mollaların bilmediği ve onların hakikat, erdem ve nur üzerine verdikleri tüm vaazlarını aşan dualar öğreniyordu. Kulaksız köpeklerin havlamaları çoktan kesilmişti. Tüm yaylada küllü taşlar üzerinde cahilin ayaklarının çıkardığı sesten gayri bir ses duyulmuyordu. Muki ile Zer'e'nin adımları ise hiç gürültü çıkarmıyordu. Seyiz aygırın arkasında Zer'e'nin yanı başında yürüyordu. Uraz'ı sert bir sarsıntıdan ya da düşmekten korumak için ona kılavuzluk etmiyordu artık. ''Düş, düş aşağı, çürümüş süprüntü çuvalı'' diyordu içinden Muki. Eğer'e yakışmayan kamburu çıkmış yaratığa duyduğu derin bir nefretle. ''Düş de güneş ölünü kavursun, gece ayazı da dondursun onu.'' Zer'e'ye baktı, ne düşünüyordu? Yandan gördüğü yüzünden hiçbir şey anlaşılmıyordu. Sorsa mıydı? Ama nasıl? Kaya, güneş ve gökyüzünün kutsal sessizliği hiçbir sese yer bırakmıyordu. Ama Zerre kendisi konuştu yine de. Dilsizler gibi konuşmasını biliyordu o. Bir dudak kıpırtısıyla, "Düşerse işini bitirmeli," dedi. "Öyle, öyle," diye fısıldadı Muki. Genç kadın yine sadece dudaklarını kıpırdatarak, "Ve bu göçebeleri suçsuzluğumuza tanık tutarız." Bu konuşma karşılıklı bir fısıldaşmadan öte gitmemişti. Ama hava en küçük bir ürper diye bile öylesine duyarlıydı ki, kelimelerin titreşimi Uraz'a erişti. Daha doğrusu ağrıların yeryüzünde alakoyduğu insan suretindeki öteki kendisine erişti geldi. Hiçbir şeyin erişemediği Uraz doruktan doruğa uçmasını sürdürürken, bu öteki peşine düşmüş leş yiyici hayvanların kokusunu alan çok hasta bir kurt gibi tehlikeyi sezdi birden. Gerçekten de Muki ile Zerre gücünü tüketmiş bilicinin ardından benzeri bir kana susamışlıkla yürüyorlardı. Yan yana, tek kelime konuşmadan, hiç gürültü etmeden. Bir düşse, şakağına bir vurursun, bir daha ölür gider. Tam bir kaza görünümü. Hemen gelsin vasiyetname, gelsin paralar. Göçebelerin çadırlarına gidilir ağıtlar, cenaze töreni ve sonunda özgürlük ve de zenginlik. Onları yiyip bitiren bir isteğin gerçekleşmesi için bir baş dönmesi, bir sarsıntı, bir yana kayış yeterdi. Bu arada güneş yükseliyordu da yükseliyordu. Gölgeler kısaldıkça kısaldı, silindi gitti sonunda. At üstündeki büzülüp ufalmış sarsak et yığını hala yerini koruyordu. Bir tek pürüzü kırışıklığı olmayan toprak uzanıyordu göz alabildiğine. Muki de çakal ve sırtlanların sabrı olmadığı için ağzını Zeren'in kulağına yapıştırıp, "Onu al aşağı edeceğim," dedi. Genç kadın çıkık alnını eğdi. Muki yerden tam avucuna göre yassı iri bir taş alıp koşmaya başladı. Cahil çok ağır gidiyordu. Seyis ona yetişmekte güçlük çekmedi. Bir dakika daha Uraz'ı itip eğerden düşürecekti. Muki tek ayağı üzerinde öylece sallandı kaldı. Aygırın iri nemli gözlerinde inanmak istemediği bir anlam görmüştü. Gözlerdeki o sertlik, kendisine karşı o düşmanca bakış, seyisine, bakıcısına, besleyicisine, kardeşine karşı. "Olamaz, cahil, olamaz. Bana karşı olamaz, yanlış gördüm. Öyle güneşi aldatıcıdır, o denli yükseklerde," diye düşündü Muki. Havada kalan ayağını hırsla yere vurarak koşmaya koyuldu hızlı hızlı. Yeniden aygıra yetişti ve yeniden bakışları karşılaştı. Bu kez kuşkuya yer yoktu. Cahil kendisine yaklaştırmıyordu. "Neden?" diye sordu Muki kendi kendine. "Neden?" Donup kalmış felci uğramıştı. Her zaman anladığı, koruduğu, üstüne titrediği, candan sevdiği ve karşılığında hep minnet, hep mutluluk bulduğu dünyadaki tek yaratığın şimdi birden kendisini istememesini kabullenemiyordu. Aygırla aralarındaki bu alışveriş güneş kadar doğal, güneş kadar gerekliydi. "Öyleyse neden?" diye sordu Muki. "Neden?" "Elimdeki taştan ötürü belki de," diye düşündü Seyiz. Parmaklarını açtı, taşı düşürdü ve sanki bir yargıç önündeymiş gibi boş avucunu cahile gösterdi. Ama aygır yine de tetikte durdu. Muki bir davrandı, cahil yana kaydı, Seyiz'in elinden kurtulacak kadar hızlı. Uraz'ın eğer üstünde dengesini koruyacak kadar sakınarak düzgün, yaylanan adımlarla uzaklaştı. Muki onun arkasından baktı kaldı. Hiçbir şey yapamadan, hatta düşünemeden. Zerre gelip omuzuna yaslanıncaya dek. "Ne bekliyorsun?" diye sordu genç kadın. "Hiç," dedi Muki çok alçak bir sesle. "Aygır yanına yaklaştırmıyor beni."
"Ona bir şey söyledin mi?"
"Hayır," dedi Seyiz.
"Çağır onu, seni her zaman dinler o," dedi Zerre.
"Beni dinleyeceği yok," dedi Seyiz.
"Neden ama?" diye sordu Zerre.
Garip, üzgün bir kıvanç belirdi Muki'nin yüzünde. Konuştuğunda sesi ciddiydi. Büyük buzkaşı atları taşıdıkları biniciyi ona kötülük etmek isteyenlere karşı ölesiye korurlar, dedi.
"Ama bu hayvan nereden bilecek?" dedi Zerre.
"Biliyor," diye yanıtladı Muki. Sesinde ve gözlerinde öylesine bir güç ve inanç vardı ki genç kadın söyleyecek söz bulamadı.
"Bizim çadırları bekleyen köpeklerin dilinden ben iyi anlarım," diye düşündü. "Bu kocasıyız, kendi bozkır atlarının dilinden neden anlamasın?"
Cahil Uraz'ı taşlardan koruyacak kadar Muki ile Zerre'den uzaklaşmıştı. Gidişini yavaşlattı ama yine de ara sıra başını çevirip bakıyordu. Bakışlarından arayı korumaya kararlı olduğu anlaşılıyordu. Her seferinde Muki derin derin göğüs geçiriyordu ve de her seferinde Zerre fısıldıyordu. "Sonunda mutlaka duracak."
uçsuz bucaksız yaylada böylece yol alıyorlardı. Hayvanın içgüdüsünün koruduğu yarı baygın binici, arkada epey uzaklarda, tek dostunu yitirmenin acısıyla çökmüş koca seyis ve yanı başında, kendisini açgözlülüğün düşüne kaptırmış küçük göçebe kadın. Yol uzadı da uzadı, yorgunluk, açlık ve susuzluk ne Uraz'ı ne de aygırını etkilemişe benzemiyordu. Güneş sonu gelmez yolunun ikinci yarısına girmiş ve dağların doruklarına doğru kaymaya başlamıştı. Cahil ise boyuna gidiyordu. Gölgeler yeniden belirdi. Üç yolcu ayakları dibinde biçimleri kendilerine benzer, garip, akıcı saydam yol arkadaşlarının ortaya çıktığını, giderek büyüdüğünü ve bozkırın taşları üzerinde kendileriyle birlikte oynaşıp yürüdüğünü gördüler. Cahil boyuna gidiyordu. Sadece dar bir gök şeridi kızıla dönmüş güneşi dorukların en yükseklerinden ayırıyordu. Akşam ışığında dorukların aldığı renkler, üstlerinde yükselen kayadan canavarlar ve anıtlar kadar masallar dünyasına vergiydi. Yaylanın bir ucundan öbür ucuna kadar havada tıpatıp toprak rengine bürünmüştü. Sanki yayla ile aynı külden oluşmuş gibi cahil boyuna gidiyordu. Kendi kendine mi gidiyordu, yoksa Uraz'ın kaslarının istem dışı kasılmaları mı onu dürtüklüyordu? Akşamın loşluğunda ve Muki ile Zeren'in bulundukları uzaklıktan bunu seçebilmek olanaksızdı. Belki de ölmüştür, dedi Zere. Zere mola vermeden, yemeden, içmeden sürdürdükleri bu sonu gelmez kovalama süresince direncini koruyabilmek için hep susmuştu. Şimdi de sesi ölçülü, aşırı derecede kısıktı. O konuştuğunda uçan bir yarasanın kadife kanadı yüzüne değer gibi oldu Muki'nin. Evet, ölmüştür, diye fısıldadı küçük göçebe yeniden. Bu düşüncenin Zere'yi sevindirmesi gerekirken tersine garip bir sıkıntı vardı içinde. Az sonra güneş doruklara ulaşacaktı ve sonra iblislerin dünyanın ta tepesinde kurmuş oldukları bu ıssız çölün tüm kötülükleriyle dolu dondurucu bir karanlık basacaktı. Zere'nin eli Muki'nin eline uzandı, yardım arıyordu. Biniciler eğer üstünde ölünce bozkıratları ne yapar, diye sordu Zere yakınan bir mırıltıyla. Muki ürperdi, güçlükle konuşabildi. Bizim oralarda başlarını eğip dururlar. Ama burada bilemiyorum, bilemiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum artık. Öyleyse, dedi Zere, öyleyse aygırın peşini bırakmamak gerek değil mi? Karanlıkta, dondurucu soğukta. Bir de kaybederiz onu, kendimiz de kayboluruz. İstediğimiz zaman mola vermek için her şeyimiz var, dedi Muki, yorgunluktan bitkin katırın ipini çekerek. Ya aygır, ya paralar, vaz mı geçiyorsun onlardan, diye sordu Zere. Hiçbir zaman, dedi Muki. Artık atla paranın peşinde değildi Muki, ama bundan böyle durmanın kendisi için olanaksızlığını hissediyordu. Neydi onları Uraz'ın peşinden böylesine koşturan? Muki kızıl güneş yuvarlağıyla doruklar arasındaki gök çizgisine baktı. İyice daralmıştı gök şeridi. Akşam karanlığı at üstündeki adamı eritmeye başlamıştı. Muki korkusundan gözlerini kapadı. Gerçeği birden anlamıştı şimdi. Önünde giden atlı Uraz değildi, diri ya da ölü. Bu, Muki sonunu düşünmemek istedi ama başaramadı. Bu hayalet biniciydi, hayalet binici. Zere hala Muki'yi bileğinden tutmaktaydı. Bilek damarının düzensiz çılgınca attığını fark edince sordu. Hastalandın mı? Muki onu işitmemiş gibiydi. Yapışkan bir ıslaklık Zere'nin parmaklarına yayıldı. Bu terlemenin ne anlama geldiğini biliyordu genç kadın. Sen benden daha çok korkuyorsun şimdi. Neden, diye mırıldandı. Muki ne diyeceğini bilemedi. Yurdun en karanlık köşesinde büzülüp yatmış, büyüklerin varlığını unuttuğu küçük çocukların uyanık kalarak semaverin çevresine toplanmış yaşlı çobanlardan, gezginci satıcılardan, gelip geçici öykücülerden duyduklarını nasıl anlatmalı ona? Bunlar hep korkunç öyküler anlatırlar. İnsanın karnı burulur. Bağırmamak için elini ağzına kapatırsın. Kanlı krallar, dehşet saçan büyücüler, hepsinden en korkuncu da gündüz gece demeyip, taşlık, kumsal, çalılık, kayalık demeyip durmadan giden çağlar ve çağlar boyunca hiçbir yere varmaksızın giden o binici. Yüzü olmayan binici. Rastladığı insanları da bir daha hiç geri dönmemek üzere, hiçbir kurtuluş çaresi de olmadan peşinden sürükleyip götürür o. Gökteki tüm yıldızlar ölünceye dek. Çocukluğunun korkusunu Muki yeniden duydu. Daha bol bir ter boşandı, dişleri çarpmaya başladı. Akşamın sisleri içinde silinmeye yüz tutan atın hayaline bağlı insan hayalini göstererek kekeledi. Sen bilmezsin, hayalet biniciyi bilmezsin. Zere Muki'nin kolunu hırsla geri fırlattı. Seyis'in bu ölçüsüz korkusu ona kendi korkusunu unutturmuştu. Erkeğin elini yeniden yakaladığında bu artık ondan medet umduğu için değildi, onu gütmek içindi.
''Koca karı gibi konuşuyorsun'' dedi Seyis'e.
Fısıldamayı bırakmıştı. Dondurucu madensel külün ve ıssızlığın olağanüstü suskunluğunda genç kadının sesi tüm dolgunluğu ile çınladı, titreşimler yaparak. Muki durdu, yerle göğün kendilerini cezalandırmasını bekledi. Gökten yıldırımlar yağmadı, ayaklarının altında yer yarılmadı. Zere koşmaya başladı. Bir eliyle Muki'yi sürüklüyor, öbür eliyle katırı çekiyordu. Katırın ayaklarının toprağı dövmesi, yüreklerin birbirine çarpışı Muki'yi yüreklendirdi. Evrenin sert ve sağlam yerinde durduğunu gördü. Her adımda bu evren içinde kendi yerini ve yolunu daha iyi seçebiliyordu. Bu denli gerçek olan bir dünyada hayalet binicinin yapacağı bir iş olamazdı. Peşinden gittiği gölge adam da akşamın buğuları içinde büyümüyor, biçim değiştirmiyordu artık. Boyu, bosu, biçimi bildiğimiz ölümlü insanlarınki gibiydi. Bindiği hayvan güzel ve güçlüydü, hepsi o kadar. Ata binmiş giden bir adam daha fazla bir şey değil. Bir iki dakika sonra at cahil, adam da uraz oldu. Bitkin Muki'nin insafına kalmış bir uraz. Gösterecekti ona Muki, o düzmeciye, o yalancıya, o haine. Zere bütün gücüyle Seyis'in koluna asıldı. Olmaz diye bağırdı, olmaz. Hayvanı yeniden ürküteceksin. Baksana sonunda duracak gibi artık. Cahil önüne hiçbir engel çıkmadığı halde yavaşladı ve sağa saptı. Muki ile Zere o yöne bakınca belli belirsiz bir tepe gördüler. O ana kadar alacakaranlığın güvenilmez ışığında arkasındaki yüce dağa yapışık gibi görünmüştü bu tepe. Kaya duvarının yüzünde bir çıkıntı bir buruna benziyordu. Gerçekte ise geniş bir alan tepeyi dağ kitlesinden ayırıyordu. Tepe piramit biçimindeydi. Dorukların dişleri arasına sıkışmış güneş bu piramidin sivri ucunu aydınlatıyordu ancak. Ateşle kızdırılmış bu iğne ucunun alt yanını gölgeler basmıştı. Ama gölgeler dar yollar boyunca set set dizilmiş küçük basık yapıları gözün seçebileceği kadar hafifti henüz. ''Bir köy, burada!'' diye bağırdı Muki. Artık sesini kısmıyordu, Zere ise yeniden fısıltıyla konuştu. ''Yolun ve gecenin iyi saatli olsunları aşkına, kapa çeneni!'' Tırnaklarını Muki'nin avucuna batırıp mırıldandı. Hazar acat otlaklarıyla yüksek geçitler yaylaları arasında gidip gelen tüm göçebeler bu tepeden söz ederler. Onların mezarlığı bu.
Yani bu evler diye kekeledi Muki genç kadınınkinden daha alçak bir sesle.
Mezar taşları dedi Zere. Göç sırasında ölenleri yol kenarlarına gömmüyorlar, buraya getiriyorlar.
Ne zamandan biri diye sordu Muki.
Oldu olası diye yanıtladı genç kadın. Seyis durumu kavradı. Tepenin tüm yüzeylerini baştan aşağı kaplayan yapılar üst üste konmuş taş bloklardan yapılma mezarlardı. Sonu gelmez göç katarları buralardan her geçişlerinde insan kalıntılarını bu taş yapıların altına birbirini izleyen halkalar oluştura oluştura bırakmışlardı. Ta tepede batan güneşin son ışıklarının tutuşturduğu fener kızıllaşıyordu. Ölüler piramidi kurşun grisine, mezar taşları demir grisine bürünmüştü. Yayla ve akşam piramidin çevresinde dalgalanıyordu. İkisi de kül rengi.
Dinle dedi Zere.
Yüksek yaylaların gece rüzgarı başlıyordu. İnsan gibi yakınarak titreyen, ulayan ve inleyen bu rüzgar mıydı? Yoksa yaşamlarının ilk gününden son gününe dek yollara düşmüş insanların, zamanın sonsuzluğuna deyin mola verdikleri bu son durakta, bu ıssız taşlıktaki kemikleri miydi?
İnsanların sonu ruhlarının sonu oluyor diye düşündü Muki. Üşüyordu. Yaşamının kaynakları ne kadar üşüyordu. Ancak işitilebilir bir sesle, ''Zere'' dedi, ''burada kalınamaz, kalınamaz.''
''Bekle, aygırın ne yapacağını görelim bir.'' dedi küçük göçebe. Cahil tepenin eteğinde durmuştu, havayı kokluyordu şaşkın şaşkın. Kulakları titriyordu. Başını bir o yana bir bu yana çevirip duruyordu, kararsız ve kaygılı. Eti, bacakları, soluk alışları ne sevinmişti oysa uzun bir yolculuğun sonunda bu köyü görünce. Tüm köyler gibi dinlenebileceği, ısınabileceği, yiyip içebileceği, güvenlikte olacağı bu köyü. Oysa şimdi köyün ağzına gelince kendisine söz verilmiş, hak ettiği bu şeylerden hiçbirini bulamamıştı. Tek ışık yok, tek bir ses yok, ne bir hayvan ne bir insan kokusu. Esen akşam rüzgarında ocaklarda yanan tezeyin salıverdiği o hoş kokudan da hiçbir iz yok. Gün boyu tüm davranışlarını kendi ayarlamış olan cahil, şimdi karşılaştığı bu zor sorunu kendi başına çözemeyeceğini anladı. Eğeri üzerinde o kadar ağırlık veren kıpırtısız binicinin bu konuda bir karar alması, yol göstermesi gerekirdi. tiz bir kişneme, sert bir sarsıntı, kırık kemikleri yalayan bir alev. Uraz gözlerini açtı. Karşısındaki tepenin doruğunda tek bir kıvılcım bir an yakamozlandı ve söndü. Gece gelmiş diye düşündü Uraz. Son anımsadığı öğle güneşiydi. Bütün bu saatler boyunca ne yapmış olduğunu sordu kendi kendine. Uyumuş muydu, bayılmış mıydı? Pek önemli değil. Halsiz olmakla beraber kendisini iyi hissediyordu, kafası yerindeydi. Bedeni canlanmış, bütün buyruklarını dinliyordu. Akşamın serinliği nöbetin ateşini dengeliyor, çok hoş geliyordu yalan tenine. Kendisi bütün benliği de teni gibi iki karşıt öğenin Uraz yararına işbirliği ettiği garip, belirli bir çizgi üzerindeydi. Bir yandan gerçekler dünyasıyla en açık, en duru bir ilinti içindeydi. Öte yandan aklın alamayacağı koşulları ve imgeleri düşlerde olduğu gibi en küçük bir korku ve tedirginlik duymaksızın kabul edebilme yeteneğine sahipti. Önüne dikilen bu eve benzer yapıların ne olduğunu anlayınca ve çok çabuk anladı, ne korktu ne şaştı. Dün hatta bu sabah böyle bir yerde gecelemeye dünyada gönlü razı olmazdı. Oysa şimdi orada durmuş yaylayı süpüren rüzgara karşı bu mezarların onu koruyacağını düşünüyordu sadece. Uraz sağlam diziyle cahilin böğrüne hafifçe dokunarak tepenin eteği boyunca sürdü hayvanı. Karanlıkta mezarlar birbirine değiyor gibiydi. Ama çok yakından bakınca hepsinin aynı biçimde olmadığı görülüyordu. Yapımlarında rastgele ya da bilinçli olarak kullanılmış taşların büyüklüğüne ve biçimine göre çeşitlilik gösteriyordu mezarlar. Bazılarının duvarları hemen hemen dümdüz, pürüzsüzdü. Bazılarındaki girinti çıkıntılar ise garip işaretler yazıyordu duvar yüzeylerine. Şurada saçaklar beliriyor, orada oyuklar açılıyordu. Uraz çok yavaş ilerliyordu. Piramit mezarlığın içine götürecek bir giriş yolu arıyordu yokuş yukarı. O sırada kayalık mezarlardan bir ses yükseldi. İnce, kırık, tükenmiş ama çatlak bir billurdan çıkar gibi bir ses. Sözcükler zamanın katları arasından süzülerek gecenin sessizliğinde bir bir beliriyordu. ''Yaklaşan sen misin Tursen oğlu Uraz?'' Bu beklenmedik olay cahili şaşırttı. Ayağı sürçtü atın. Birkaç adım geriden birbirine karışmış iki bağırışma yankılandı. Hem bir ulama hem bir yakınma. Muki ile Zere dedi Uraz kendi kendine. Onlar da mezarlardan birinin bana seslendiğini duydular. Herhangi bir başka zamanda Uraz cahili kırbacıyla paralar, karanlığın, soğuğun, ıssızlığın içine doğru dört nala sürerdi. Ama bu gece hiçbir şey korkutamazdı onu. Öylesine doğal geliyordu her şey ona. Uraz yanıtladı. Her kimi sen yanılmıyorsun. Gerçekten Tursen babam adım Uraz'dır. Dost doğru yoluna devam et dedi çatlak billur ses. Beni kolayca bulursun. Uraz aygırı geri tuttu. Duraksadığından değil. Bu ses ona yabancı gelmiyordu da ondan. Nerede ne zaman işitmiş olabilirdi bu sesi? Adım sayamıyordu bir türlü. Aygırı yeniden yola sürdü. Cahil hiçbir zaman bu denli hesaplı kısa adımlarla gitmek zorunda kalmamıştı. Mezarların önünden geçerken Uraz hep taş aralarına bakıyor, ara sıra kamçısıyla yokluyordu. Belki bir hayalet el kamçısının kayışından tutardı, el yordamıyla ilerliyordu. Gece bastırmıştı, dizgini çektiği halde cahil daha hızlı gidiyordu. Uraz nedenini anladı. Önlerinde ne kadar olduğunu kestiremediği bir uzunlukta kopuk kopuk bir altın iplik uzanıyordu yerde, karanlığı çizen donmuş bir şimşek gibi. Hortlakları saran alevin yansıması bu. Onlar da gölge yerine geçer dedi Uraz içinden. Dizginleri gevşetti. Cahilin gidişi tırıs sınırına varmıştı. Zavallı budala diye düşündü Uraz. Gerçek bir ateş yanıyor sandı. Işık çizgisi hiç oynamıyordu. Ölü benimle eğleniyor diye düşündü Uraz yeniden. Birden kendisini ateşin önünde buldu. Gerçek bir ateşin. Birkaç kurumuş dalın yandığı küçük bir ateş. Kaba saba bir mezarın önündeki bir oyukta yanıyordu. Orada ateşin ardında bir adam yere oturmuştu. Bir iskelet değil, hayalet de değil, canlı bir adam. Sırtında uzun bir kaftan vardı. Ayakları dibinde bir heybe yatıyordu. Alevlerin ışığında yaşı belirsiz bir adamdı görünen. ''Buranın büyük huzuru üstünde olsun ey Uraz'' dedi adam. Uraz eğri üzerinde eğilebildiği kadar aşağı eğilerek yanıtladı. Huzur ve saygı sana cümle alemin atası. Sana burada rastlamam garip bir talih. Ben seni bekliyordum dedi gardı geç.